Allah Rab'dır. Rabb'ın manası terbiye eden demek. Allah bu şekilde imtihanlarla kullarını terbiye eder. Onları olgunlaştırır, kemale erdirir. Bu şekilde imtihan olmadan insanın yükselebilmesi mümkün değil. Allah'a bağlanmayanlar dünyaya bağlanırlar. Mutlaka insan bir şeye bağlanır. Ama bir kadına bağlanır, ama mala mülke, ama şan şöhrete, ama makama. Eğer bütün bunlardan kendinizi kurtarmak istiyor, yükselmek ve büyük adam olmak istiyorsanız Allah'a bağlanmalısınız. Allah'a bağlanmış olan insan enerjisini Allah'tan alır. Buharlı gemi gibi artık onun enerjisi kendi içindedir. Gemiyi itecek olan güç onun içerisindedir artık. İşte ondan dolayı dava adamı buharlı gemi gibi. Rüzgar esse de gider, esmese de gider. Bir insan peygambere ittiba etmiyorsa Allah'a sevdiğini söylesin istediği kadar. Peygamberin getirdiği kitaba uymuyor ise, peygamberin sünnetine bağlanmıyor ise, ona ittiba etmiyorsa, dolayısıyla istediği kadar Allah'a sevsin, kabul görmeyecektir.
İnnel hamdelillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu. ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, geçen hafta başlamış olduğumuz mevzuyu bu hafta tamamlamak istiyorum. Allah Azze ve Celle yeryüzünde insanlara bir vazife vermiştir. Bu vazifenin yerine getirilebilmesi için evvela kişinin Rabbini sevmesi, ona bağlanması şarttır. Rabbini sevememiş olan bir insanın Rabbi uğrunda mücadeleyi göze alması düşünülemez. Tarih boyunca Allah yolunda mücadele edenler, Allah'ı öncelikle sevmiş olan kimselerdir. Tebettül makamına ulaşmışlar, Allah'ın dışında her şeyle alakalarını kesmişler ve ondan sonra Allah Azze ve Celle'ye ciddi hizmetlerde bulunabilmişlerdir. Allah'ın dışında başka şeyler kalbinde yer ettiği müddetçe insanın Allah'a ciddi hizmette bulunması mümkün değildir. Tarih de buna şahittir. Bu davaya ciddi hizmet etmiş olan insanların hepsi Allah dışında her şeyden alakalarını kesmiş olan kimselerdir. Ne gözlerinde makam, ne mal mülk düşünmüşler. Hiçbir şeyi Allah'ın önüne geçirmemiş olan kimseler, işte sadece onlar İslam'a büyük hizmetlerde bulunabilmişlerdir. Kur'an-ı Kerim bize o makamı gösterir ve tebettel ilahi tebtiyle buyurur. Her şeyden alakanı kesmek suretiyle kesilmiş ol ey Resulüm. Tebtil, her şeyden alakayı kesmek, Allah'ın dışında ne var ise hepsiyle alakayı kesmektir. Tebettül ise bu şekilde mücadele sonucunda insanın her şeyden alakasının kesilmiş olması, o makama erişmiş olmasıdır. Yani tebdilde insan gayret gösterir, mücadele verir ama hala alakasını kesememiştir. Fakat kesmeye çalışmaktadır. Bir müddet sonra Allah Azze ve Celle kendisini tebettül makamına eriştirir. Artık ondan sonra Allah'ın dışında her şeyle alakasını kesmiştir. Elbette ki bu noktaya gelebilmek tebdil ile mümkün oluyor. Yani tebdilsiz tebettül mümkün olmuyor. Kesmeye çalışmadan kesilemiyor insan. Ama daha sonrasında tebettüle ulaştığı zaman artık Allah'ın dışında başka şeylerden kendisini kesmek için özel bir gayret göstermesine bile gerek kalmıyor. Nasıl ki uzaya giden uzay araçları önce yer çekiminden kurtulabilmek için çok enerji harcarlar. Görürsünüz televizyonlarda, haberlerde ne zaman uzaya bir mekik gönderilse gösterirler, çünkü çok önemli bir olaydır. Yer çekiminden kurtulacaktır çünkü o cihaz, o araç. Yer çekiminden kurtulacağından dolayı önemlidir. Böyle büyük bir iş başaracağından dolayı uzaya gidecek. Ancak o yer çekiminden kurtulmayı başardıktan sonra uzaya gidecektir. Onu başarmadan uzaya gidebilmesi de mümkün değil. Onu başarmadan, yer çekimini yenmeden yükselebilmesi, atmosferin dışına çıkabilmesi mümkün değil. Onu başarabilmek için o kadar zorlanır ki o uzay mekiği, arkasından, egzozundan belki 50 metre uzunluğunda ateş fışkırdığını görürsünüz. O kadar zorlanır ki, yükselebilmek zordur yani. Yer çekiminden kurtulabilmek zordur. Tebtil zordur ama ondan sonra tebettüle ulaşmak çok zevklidir. Bu şekilde atmosferin dışına çıkınca, ondan sonra artık yer çekiminden kurtulmuştur. Ve çok az bir enerjiyle uzayda çok uzak mesafelere gidebilir. Hatta artık onun yakıt tankına ihtiyacı kalmamıştır. O yakıt tankı artık onun için bir yüktür ve onu atar. Uzayın boşluğuna bırakıverir yakıt tankını. Artık sana ihtiyacım kalmadı demek bunun manası. Artık atmosferin dışına çıktım. Tebtili başardım, tebettüle ulaştım. Artık bu saatten sonra çok fazla zorlanmayacağım, fazla yakıt yakmayacağım demek bunun manası. İşte Allah Azze ve Celle böyle kimselerden bahsediyor bize. Onlar tebtil etmişler, sonra tebettüle ulaşmışlar. Bir müddet mücadele etmişler. Nefisleriyle, şeytanlarıyla, çevresindekilerle mücadele etmişler. Kafirlerle, fasıklarla, bazen akrabalarıyla mücadele etmişler. Yükselmek istemişler, şeytan müsaade etmek istememiş. Şeytanı yenmişler. Yükselmek istemişler, nefisleri müsaade etmek istememiş. Nefislerini de yenmişler. Sonra yine yükselmek istemişler, akrabaları müsaade etmek istememiş. Onları da yenmişler. Ondan sonra Allah Azze ve Celle onları yükselttikçe yükseltmiş. Her birisi bir yıldız haline gelmişler. Kimi Sıddık olmuş Ebu Bekir, kimi Ömer olmuş, El Faruk olmuş, kimi Abdülkadir Geylani olmuş, kimi Seyyid Kutup olmuş, kimi Bediüzzaman olmuş. Bu yer çekimlerinden kurtulduktan sonra Allah Azze ve Celle onları yükselttikçe yükseltmiş ve ondan sonra artık onlar o kadar fazla da zorlanmamışlardı.
Bir defa insan Allah'a bağlandığı zaman ondan sonra gerisini bırakmak ona kolay gelir. Allah'a bağlanmış olan kimse, Allah'ın dışında başka şeylerden alakasını kesmeye çalışmış olan ve sonunda da Allah Azze ve Celle'nin kendisine bunu nasip etmiş olduğu insan artık ondan sonra rahattır, huzur içerisindedir. Nefs-i mutmainneye ulaşmıştır artık. Huzur içerisindedir. Artık Rabbi ile mutludur. Artık başka şey istememektedir. Artık onun için dünyada en tatlı şey Allah yolunda mücadele vermektir. Bir gün eğer evinde rahat rahat oturacak olursa ondan dolayı mutsuzluk duyar. Neden rahatım bugün diye düşünür. Neden bugün hiçbir sıkıntım yok diye düşünür. Neden bugün hiçbir işim yoktur diye düşünür. O rahatlıktan rahatsızlık duyar. Ama bu noktaya gelmemiş olanlara gelince, onlar davaları uğrunda mücadeleye katıldıkları gün rahatsızlık duyarlar. Bazı sıkıntılarla karşılaştıkları zaman onlar bundan rahatsız olurlar. Halbuki mutlu olmaları gereken şeydi o. Mutlu olmaları gereken şey onları rahatsız ediyor. Mutsuz olmaları gereken şey ise bir kenarda tembel tembel miskin miskin oturmak ise onları mutsuz etmeliydi. Ama onlar o günlerde belki mutluydular. İşte bu Allah'a bağlanmamış olan kimsenin halidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahattı, mutluydu. Kendi evinde, ailesi içerisinde mutluydu. Kendisini seven bir hanımı vardı, çocukları vardı. Toplumda sevilen bir insandı. Muhammed'ül Emin olarak hürmet edilirdi kendisine. Fakat o bütün bu rahatın içerisinde mutsuzluğu elde edebilmiş olan istisna bir insandı. Her şey onun mutlu olması içindi aslında. Her şey mutlu olmasını sağlayacak şekildeydi. Fakat o bunlarla mutlu olamıyordu. Toplumun gidişatını görüyor ve o toplumun gidişatından dolayı rahatsız oluyordu. Ama ne yapacağını da bilemiyordu. İşte o yüzden Kur'an-ı Kerim ve Duha suresinde Peygamberimizin bu halinden biraz bahseder. Ve vecedeke dâllen fehede. Rabbin seni dâll olarak bulmuştu. Ne yapacağını bilemiyordun. Mutsuzdun. Rahatın içerisinde mutsuzdun. Toplumun gidişatından rahatsızdın. Ama ne yapacağını bilemiyordun. Bu gidişata nasıl dur diyeceğini bilemiyordun. Ve Rabbin sana yol göstermişti. Hatırla o günleri ey Resulüm. Rabbin seni yalnız bırakacak değil. Sen daha evvel de böyle birisiydin. O zaman seni yalnız bıraktı mı? Sana vahiy göndermek suretiyle seni yükseltmedi mi? Sana yol göstermedi mi? Ne yapacağını öğretmedi mi sana? Allah Resulü böyle mutluyken, rahatın içerisindeyken onu rahatsız eden şey neydi? Hakka bağlılıktan başka bir şey değil. Mekke Cumhuriyeti, Mekke'si devleti içerisinde aslında bundan başka bir şey onu rahatsız etmiyordu. Efendimizin dava adamı olmasının tek sebebi buydu. Fakirliğinden dolayı komünistlerin yaptığı gibi, onların o davaya girmesi gibi, Efendimizin öyle bir fakirliğinden dolayı o davaya girmesi gibi bir durum söz konusu değil. Allah Resulü toplumda saygınlığı olmayan bir insandı da saygınlık kazanmak için bu davayı başlatmış değil. Herkes kendisine hürmet eder, Muhammedül Emin derdi. Abdülmuttalib'in torunuydu. Mekke'nin en şerefli kadınıyla evliydi. Bütün bunlara rağmen, malın mülkün içerisinde olmasına rağmen, o şanın şerefin içerisinde olmasına rağmen, bütün bunları terk etmesinin tek sebebi hakka bağlılıktan başka bir şey değildi. Allah Azze ve Celle biliyordu, ondan başka da bir şey bilmiyordu. Ne peygamberlik diye bir şey bilirdi, ne de kitap diye bir şey. Ne ahiret hakkında bilgisi vardı, ne de meleke hakkında bir şey bilirdi. Onun tek bildiği şey Allah idi. Ve Allah Azze ve Celle dünyanın bu gidişatından memnun değildi, onu biliyordu. Kainatın sahibi olan Allah bu gidişattan mutlaka memnun değildir. Onu biliyordu o sadece. İşte ondan dolayı mutsuz idi. Ve Allah Azze ve Celle'ye çıkıyor, dağda yalvarıyordu. Allah Azze ve Celle'yi zikrediyor, tesbih ediyordu. Rabbul Alemin'e bağlanıyordu. Her bir zikir insan Rabbine bağlamaktadır. İşte o şekilde Rabbine bağlana bağlana Allah Azze ve Celle bir gün böyle bir insana görev verdi işte. Allah Resulü'nün bu davayı başlatmasındaki tek sebep buydu. Yoksa maddi hiçbir sebep mevcut değil. Ve o güne kadar da zaten din adına konuştuğuna kimse şahit olmamış. Ne peygamberlik bilir ne ahiret diye bir şey bilirdi. O güne kadar hiçbir gün din adına ahiret namına bir şeyden bahsetmemişti. Ne cennetten ne de cehennemden bahsetmemişti. Ama şimdi çıkıyor insanlara bunlardan bahsediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbul Alemin tarafından görevlendirilmiş idi çünkü. Bu konularda hiçbir şey bilmediği halde bir gün çıkıyor böyle şeylerden bahsediyorsa Rabbul Alemin tarafından görevlendirilmekten başka neyle izah edilebilir ki? Ve bu insan hayatında bir kez yalan söylememiş olan bir insan. İşte onun hakka olan bağlılığı onu davaya bağlamış idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ashabına da örnek bir sünnet bırakıyordu. Hiçbir sıkıntınız olmasa bile ey ümmetim, ey ashabım, hiçbir sıkıntınız olmasa rahat içinde yaşasanız bile rahat etmeyeceksiniz. Zengin olsanız da rahatsız olacaksınız. Dünyanın gidişatından rahatsız olacak ve o gidişata bir dur demek için çalışacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte bunun için gece gündüz çalışıyor ve her türlü sıkıntıya da katlanmıştı. Çoğu zaman aç kalmış idi. Kendisi anlatır, bu davada o kadar sıkıntılara katlandım ki bazen olurdu ki Bilal'in koltuğunda saklamış olduğu bir avuç yiyecekle bir ay idare ettiğim olurdu. Allah'ın Resulü böyle bir durumdaydı. Medine'de İslam devleti kurduğu zaman da yine aynı hayatını değiştirmiyordu. Hiçbir zaman değiştirmedi çünkü o sadece yeryüzünde İslam devleti kurmak üzere görevlendirilmemiş. Hükümdar bir peygamber olarak görevlendirilmemiş. O aslında Allah Azze ve Celle'ye bağlanmış idi. Dolayısıyla daima takva sahibi olmaya çalışıyordu. İslam devletini kurmuş olsa bile, İslam medeniyetini kurmuş olsa bile yine de sonuç itibariyle takva bir hayat yaşaması gerektiğine inanıyor. Mütevazi yaşamaya devam ediyordu. Sanki hiçbir şeyi olmayan bir insan gibi yaşıyordu Allah Resulü. Hazreti Ömer geliyor bir gün onun bu halini görüyordu. Efendimiz hasırın üzerinde yatmış ve üzerine hasırın izleri çıkmıştı. Hazreti Ömer baktı odada hiçbir şey bulamadı. Yiyecek namına bir şey yoktu. Sadece bir avuç kadar arpadan ibaret bir şey vardı. Ağaç yaprakları vardı evin içerisinde. Bir de post vardı, tabaklanmış olan bir post, başka bir şey yoktu. İnsan yiyebileceği bir şey mevcut değildi. Bunu görünce ağlıyordu Hazreti Ömer. Efendimiz sordu, ya Ömer neden ağlıyorsun? Allah Resulü'nün bu sorusu üzerine Hazreti Ömer dedi ki, ya Resulallah senin durumuna ağlıyorum. Şu anda Bizans'ın kralı şöyle yaşıyor. İran'ın Kisra'sı böyle yaşıyor. Mısır'ın hükümdarı şöyle yaşıyor. Ama sense böyle yaşıyorsun. Hem peygambersin, hem de Arabistan yarımadasının hükümdarısın. Ama yine de bu hayatını hiç değiştirmiyorsun. Ne olur biraz da rahat yaşasan demek istiyordu. Allah Resulü onun neyi kastettiğini anladı. Dedi ki, ya Ömer istemez misin dünya onların olsun, ahiret de bizim olsun. İstemez misin? Ona bunları söyleten hakka bağlılıktan başka bir şey değildi. Eğer onun bütün derdi sadece bir ideolojinin peşinde koşan, izin peşinde koşanlar gibi olsaydı, kendi ideolojisini hakim kıldığı zaman, o zaman değişmesi beklenirdi. Nice insanlar vardır ki mesela, sosyalizm davası uğrunda mücadele vermiş, fakat daha sonra devrim yaptıktan sonra nicelerinin hayatını değiştiği görülmüştür. Kendisi fakir iken devrim hareketine katılmış, fakat daha sonrasında zenginleşmiş veya devrimi başarmış olduktan sonra hayatlarının değiştiği görülmüştür. Bir kınadıkları burjuva gibi bir hayat sürmeye başlamışlardır. Çünkü onların esasında bağlılığı ideolojilerineydi sadece. Ya da başka bir ifadeyle menfaatlerineydi sadece. Allah Resulü'nün bağlılığı hakka bağlılıktan başka bir şey değildi. O sadece Rabbul Alemin'e bağlanıyordu. O yüzden hiçbir zaman hayatını değiştirmemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davasına tam bir bağlılıkla bağlanmış, ashabına da bu noktada örnek olmuştu. İnsanlar bu davada birkaç kısma ayrılırlar. Bir kısmı kız görmeye giden adama benzer. Davaya gelirler, şöyle bir uzaktan bakarlar. Ve bir takım riskler gördükleri zaman çekip giderler. Bir kısmı da nişanlanmış olana benzerler. Onlar artık nişanlanmışlardır. Aralarında bir bağ vardır artık. İki nişanlı arasında bir bağ olur. Ondan dolayı daha önemli bir şey gördüğü zaman ancak o bağı kopartıp atabilir. Önemli bir hata gördüğü zaman ancak uzaklaşırlar birbirlerinden. Çünkü aralarında bir bağ oluşmuştur artık. Bir kısmı ise nikahlanmış olana benzer. İşte onların artık ayrılmaları çok daha zordur. Çünkü onlar nikahlanmışlardır, tam bir bağla bağlanmışlardır. Belki nişanlı olan da ayrılabilir ama nikahlı olanın ayrılması çok zor. Hele bir de bunların çocuğu olmuşsa işte bir kısmı da ona benzer. Bu davada insanlar böyle dört kısmı ayrılırlar. İşte bundan dolayı bazıları çabucak bırakır, bir kenara çekilirler. Bir kısmı ise sonuna kadar devam ederler. Çünkü onlar davalarıyla evlenmişler ve onların bu davada ürünleri olmuştur, evlatları olmuştur. Onların artık bırakmaları mümkün değildir. Çok büyük bir problem olacaktan ancak o zaman insan karısından ayrılabilir, çocuklarının anasından ayrılabilir. İşte aynen öyle. Bunların böyle bir şey düşünmeleri mümkün değil. Dava adamı olmuş olanlar, ehli hizmet olmanın ötesine geçmiş, dava adamı olmuş olanlar, işte onların artık Rablerinden ayrılmaları mümkün değil. Ne olursa olsun onlar bir kenarda durup artık seyirci olamazlar. Artık onlar işin tam göbeğindedirler. Onlar artık davalarıyla evlenmişlerdir. Onların artık Rableriyle kuvvetli bir bağları vardır. Dolayısıyla onların bir kenara çekilmeleri artık onlar için mümkün değildir. Onların kalplerindeki balon, ahiret balonu kocamandır. Ama öbürlerine gelince onların kalplerindeki dünya balonu kocamandır. İnsanların kalplerinde böyle iki tane balon var. Biri dünya balonu, diğeri de ahiret balonu. Dünya balonu dünyayı sevdiğiniz kadar büyük. Ne kadar seviyorsanız o kadar büyük. Ahiret balonuna gelince o da ahireti sevdiğiniz kadar büyük. Cenneti ve Allah'ı ne kadar seviyorsanız o da o kadar büyük. Sevginizin derecesine göredir balonların büyüklüğü. İşte dünya balonu kocaman olanlar, dünya uğrunda nelere katlanırlar. O balonun içerisine defalarca üflerler insanlar. Her gün dünyevi meseleler uğrunda nice sıkıntılara katlanır. İş yerinde patronu üfler veya müşterisi üfler, ortakları üfler. Bazen devlet koymuş olduğu vergilerle devlet üfler. Bütün sıkıntılara katlanır o balon, çünkü kocamandır, patlamaz. Bütün bunlardan dolayı işi bırakıyorum demez. Yine devam eder, çünkü dünya sevgisi büyüktür kalbinde. Ve dünya balonu o yüzden kocamandır. Şu bina kadar kocaman balon patlar mı? Ne kadar üflerseniz üfleyin patlar mı? Hele bir de bunun altından bir hortum var ise, o hortumun ucu da sizin cebinize giriyorsa, o üflemeler sonunda paraya dönüşüyor da ay sonunda aylık olarak cebinize giriyorsa, ay boyunca çektiğiniz sıkıntılar hepsi size sonuçta para olarak dönüyorsa, o zaman her ayın sonunda maaşınızı aldığınız zaman o balon tekrar söner. Artık sıkıntılarınızı unutursunuz. Bir ay içerisinde çektiğiniz sıkıntıları unutursunuz. Ama ahiret balonu küçük ise, Allah yolunda en ufak bir musibetle karşılaşsa hemen patlayıverir. Dava içerisinde bir kardeşiyle arası bozuluverse mesela, hemen bir kenara çekiliverir. Bakarsınız ki artık onun ahiret balonu patlamıştır. Halbuki dünya musibetleri yanında başına gelen ahiretle ilgili musibetler bir hiçtir belki. Bir hafta içerisinde, bir ay içerisinde dünyevi meselelerle ilgili o kadar sıkıntılara katlanmaktadır ki, onların hepsine katlanan adam şimdi Allah yolunda en ufak bir musibete bile katlanamıyor. Hemen patlayıveriyor. Bana şunu dediniz, bunu dediniz deyip çekip gidiveriyor isem, Bu insan hakikatte bunun kalbinde ahiret balonu küçücük demektir. Hakikatte bu Allah'a ve ahiret hakkıyla iman etmemiş demektir. Bu o balonun altındaki hortumu görmüyor demektir. Evet, ahiret balonunun da altında bir hortum var. O da sizin cebinize girer ama sevap olarak girer. Allah Azze ve Celle onun çektiğiniz sıkıntıların, Allah uğrunda çektiğiniz sıkıntıların karşılığını size cennetiyle verecektir. Ama onu görmediğinden dolayı, insan peşine meraklı olduğundan, vadeliği sevmediğinden dolayı, ona tam güvenemediğinden dolayı işte bu şekilde ahiretle ilgili meselelerde patlayıverir. İşte bunlar hakikatte ne Allah'a bağlanmışlar ne de Allah'ın davasına bağlanmışlardır. Ama mümine gelince bu dünya perestin halidir. Ama davasına inanmış olan bir mümine gelince onun kalbinde ahiret balonu kocamandır. Hiçbir zaman patlamayacak kadar büyüktür. O Allah'ı ve ahireti sevmektedir. Allah'ı ve ahireti sevdiğinden dolayı balonu büyüktür onun. Dünyevi meselelerle ilgili sabır tükense bile, ahiretle ilgili meselelerde sabır tükenmez onun. Sonuna kadar devam eder. Herkesin sabrının bittiği yerde onun sabrı tükenmez ve devam eder. Çünkü o Allah'a ve ahiret hakkıyla inanmış ve bağlanmıştır. Allah'a bağlanmış adam adeta buharlı gemiye benzer kıymetli kardeşlerim. Herkesin durduğu yerde onlar devam ederler. Geçmişte yelkenli gemiler vardı. Rüzgar estiği zaman gider, esmediği zaman gidemezlerdi. Denizin ortasında kalıverirlerdi. Rüzgarın çıkmasını beklerlerdi. Sonra ise buharlı gemiler çıktı. Buharlı gemiler çıkınca artık yelkenli gemiler denizlerden kaybolmaya başladı. Artık onların kıymeti harbiyeleri kalmadı. Çünkü buharlı gemiler rüzgar esse de gidiyordu, esmese de gidiyordu. Hatta rüzgara karşı da gidiyordu. İşte bunu görünce insanlar o zaman buharlı gemilere teveccüh ettiler. Nice insanlar var ki aynı yelkenli gemiler gibi. Onlar her zaman güzel günlerin gelmesini beklerler. Rüzgarın daima arkadan esmesini beklerler. Ortam güzel ise, şartlar güzelse onlar dava içerisinde yerlerini belki kısmen alırlar. Ben de varım diyebilirler belki. Belki bazı şeylere katılabilirler. Fakat zor günler geldiği zaman, rüzgar arkadan değil de önden esmeye başladığı zaman onları göremezsiniz. Onlar bir peren peren olurlar. 28 Şubat mı oldu mesela, onlar darmadağın olurlar. Şimdilik şöyle bir kenarda duralım hele derler. Çünkü onlar aslında yelkenli gemi gibidirler. Daima rüzgarın arkadan esmesini isterler. Halbuki her zaman rüzgar arkadan eser mi? Böyle bir şey mümkün müdür? Ondan dolayıdır ki insanın buharlı gemi gibi olması lazım. Allah'a bağlanmış olan insan enerjisini Allah'tan alır. Buharlı gemi gibi artık onun enerjisi kendi içindedir. Gemiyi itecek olan güç onun içerisindedir artık. İşte ondan dolayı dava adamı buharlı gemi gibi. Rüzgar esse de gider, esmese de gider. İşte insanlar böyle kısım kısım. Bir kısmı Allah'ın davasına hakkıyla iman etmiş iken, bir kısmı bir türlü iman edemez, işin içine giremez. İman insanı Allah'a bağlar ve Allah'ın davasına bağlar. Gerçekten iman etmiş olanlar Allah'tan daima yakıt alan insanlardırlar. Onlar daima Rabbul Alemin'den yakıt alır. Onların yakıtları hiçbir zaman bitmez. Ama böyle olmayanlara gelince onlar ileride davadan döküleceklerdir. Neden dökülürler bazı insanlar? Bir müddet bu davanın içerisinde yer almış, Allah'ın davasını omuzlamış, fakat sonra bir kenara çekilmiş, dünya perest olmuş olanlar. Onların böyle olmasının sebebi nedir? Allah Azze ve Celle'ye tam bağlanmadan Allah'ın yoluna girmiş olmak. Onların evvela kaybetmesinin sebebi işte bu. Hakikatte Allah'a tam hakkıyla iman etmeden iman yoluna girmiş olmaları. Böyle olunca bu yolda uzun süre dayanmaları mümkün değil. Allah'ın yolu zordur. Ekseriyetle kafirler çoğunluktadırlar. Fasıklar çoğunluktadırlar. Dünya tarihi boyunca böyle olmuştur. Hakikate inanacak, Allah'a inanacak ve bu davaya gönül verecek olanların bunu evvela bilmesi lazımdır. Onlar Allah'a hakkıyla iman etmeden Allah yoluna girince tabii ki dayanamayacaklar. Uydum kalabalığa demişler, kalabalığa uymuşlardır onlar. Rüzgar arkadan estiği için onlar da yürümektedirler. Fakat hakikatte onlarda aynı iman mevcut değildir. Olması gereken iman mevcut değildir onlardan. Fakat onlar kalabalığın içerisinde bilinmemektedirler. Kalabalığın içerisinde herkes aynı gibi görünmektedir. Halbuki hepsinin seviyesi, iman seviyesi aynı değildir. Bir kısmı belki böyle hakiki imanla iman etmiş olsan, Rabbul Alemine bağlanmış olsa bile, fakat o da benzin almadığından dolayı, daima Kur'an okumadığından, kitap okumadığından, Rabbul Alemini zikretmediğinden dolayı bir gün gelir benzini biter. İşte dökülmelerin bir sebebi de odur. Belki gerçekten de imana ulaşmış olan ender insanlardan. Fakat iman da yıpranır Peygamberimizin dediği gibi. Elbisenizin eskimesi gibi imanınız da eskir buyurdu. Tazeleyin buyurdu. Nasıl dediler ya Resulallah? Buyurdu ki la ilahe illallah'ı çok söyleyin. Rabbul Alemin'i çok zikredin. Böylece imanınız tazelenir. Rabbul Alemin'i zikretmek demek imanı tazelemek demektir. Çünkü insan Allah'ı ne kadar zikrederse o kadar bağlanmaktadır. Allah'ı zikretmeyenler, Allah'ın kitabını okumayanlar, zikri okumayanlar ve onu tefekkür etmeyen, düşünmeyenler, Kur'an'ın mesajını anlamayanlar Allah'ı tanıyamayacaklardır. Allah'ı tanımayanlar ise Allah yolunda dayanamayacaklardır. Allah'ı tanıyan insanda tasdik ve yakin hasıl olur. Allah'ı ne kadar tanırsanız o kadar tasdikiniz kuvvetlenir. O kadar yakini bir imanla iman edersiniz. İşte ancak o zaman dayanabilirsiniz. Aksi halde dökülenlerden olursunuz. Halbuki insan köprünün başında da aşağıya düşmüş olsa uçuruma düşmüş olur. Köprünün ortasında da düşmüş olsa yine uçuruma düşmüş olur. Köprünün sonunda da düşseniz gene uçuruma düşmüşsünüz demektir. Gene kaybetmişsiniz demektir. İster 20 yaşında dökülenlerden olun, uçuruma düşenlerden olun, ister 40 yaşında ister 70 yaşında. Fark etmez, sonuçta ayağınız kaymış ve düşmüşsünüzdür. Önemli olan sonuna kadar gidebilmektir. Düşmeden bu köprüyü, dünya denilen köprüyü geçebilmektir. İşte bu ancak Allah Azze ve Celle'ye kuvvetli bir bağlılıkla mümkün. Dökülenlerin dökülmesinin bir sebebi de dünya sevgisi. Ve ölüm korkusu Peygamberimizin vehni tarif ederken söylediği gibi. Kalbinizde vehen olacak, işte o zaman dünyada kıymetiniz kalmayacak. Nedir vehen ya Resulallah? Kerahiyetül mevt ve hubbü dünya demişti. Ölüm korkusu ve dünya sevgisi olduğu zaman Allah'a bağlanmayacak, dünyaya bağlanacaksınız. İşte o zaman görevinizi yapmayacaksınız. Dünya perest olacaksınız. Dünya perest olduğunuz zaman Allah da size ceza verecek. Size ahiretini vermediği gibi dünyayı da elinizden çekip alacak. Çünkü ceza amelin cinsinden verilir. Siz madem ki dünya perest oldunuz, o halde Allah size dünyayı vermeyecektir. İşte dünya sevgisi. Allah'a bağlanmayanlar dünyaya bağlanırlar. Mutlaka insan bir şeye bağlanır. Ama bir kadına bağlanır, ama mala mülkem, ama şan şöhrete, ama makama. Eğer bütün bunlardan kendinizi kurtarmak istiyor, yükselmek ve büyük adam olmak istiyorsanız Allah'a bağlanmalısınız. Allah'a bağlanmayan küçük şeylere bağlanır. Allah'a bağlanmayan küçük adam olur. Küçük kafalı adamlar küçük şeylere bağlanırlar. Büyük kafalı adam Allah'a bağlanır. Çünkü onun dışında hiçbir şey bağlanılmaya layık değil. Sadece odur sonsuz kudrete sahip olan. Sadece odur sonsuz güzelliğe sahip olan. Sadece odur sonsuz ilme sahip olan. Sadece odur sonsuz rahmete sahip olan. Sadece odur hiçbir eksik sıfatı olmayan. Onun dışında her şey eksik. Dolayısıyla sadece Allah'tır layık olan bağlanılmaya. İşte bunu anlamış olanlar Allah'ı sever ve Allah'a bağlanırlar. Fakat bu sadece laftan ibaret midir? Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bu lafta olmayacak. Lafla olacak bir şey değil. Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin. Ey Resulüm onlara bunu söyle. Eğer hakikaten Allah'ı sevdiklerini söylüyorlarsa sana uysunlar. Sana uymadıkları müddetçe Allah'ı sevme iddiaları kabul görmeyecektir. Bir insan peygambere ittiba etmiyorsa Allah'ı sevdiğini söylesin istediği kadar. Peygamberin getirdiği kitaba uymuyor ise, peygamberin sünnetine bağlanmıyor ise, ona ittiba etmiyorsa, dolayısıyla istediği kadar Allah'ı sevsin kabul görmeyecektir. Veya peygambere ittiba edecek olsa, fakat bu ittibası, peygamberin sünnetine uyması, eğer Allah'ı sevmesinden kaynaklanmıyorsa, yine bunun bir kıymeti olmayacaktır. Çünkü ayetin bir manası da o. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Yani Allah'ı sevmeden bana uyarsanız kıymeti olmaz. Dolayısıyla Allah'ı sevmek işin başıdır. Evvela Allah'a bağlanacaksınız. Ondan sonra da peygambere bağlanacaksınız. İşte sahabe-i kiram da bunu anlamışlardı. Allah'a bağlananlar peygamber için canlarını da ortaya koyuyorlardı. Ve Allah azze ve celle müminleri imtihan ediyordu. Çeşitli şekillerde imtihanlardan geçirildiler. Onlar daima onların içerisinden birçokları imtihanı kazandılar. Bazen ara sıra imtihanı kaybedenler de olduysa da ekseriyet Allah Resulü'ne Allah öyle bir ümmet nasip etmişti. İmtihanı kazanıyorlardı. Ebu Haysame ile oğlu Sa'd Bedir Savaşı'nın başında tartışıyorlardı. İkisi de katılmak istiyorlardı. Allah Resulü'ne sordular. İkisi de şehit olmak istiyorlardı. Davaya böyle bir bağlılık gösteriyorlardı. Babasıyla oğlu birbirleriyle mücadele ediyordu. Babası diyordu ki oğlum sen çocuklarımın başında kal. Senin çocukların daha küçüktür, sen onların başında kalmalısın diyordu. Ben gideyim savaşa diyordu ama oğlu Sa'd bunu kabul etmiyordu. Babacığım diyordu vallahi başka bir şey olsaydı. Bunun sonunda cennet olmasa başka bir şey olsaydı senin dediğini kabul ederdim. Ama bunun sonunda cennet var kabul edemem baba diyordu. O zaman olayı peygamberimize anlattılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kura çekin aranızda dedi. Kura çekmek böylesi durumlarda caizdi. Allah Resulü'nün talimatı üzerine kura çektiler ve kura oğluna çıktı. Sa'd Bedir'de savaştı ve şehit düştü. Daha sonrasında Ebu Haysem'e oğlunu rüyasında gördü bir gün. Uhud savaşından evvel geldi peygamberimize dedi ki ya Resulallah ben oğlum Sa'd'ı rüyamda gördüm. Cennette nimetlerin içerisindeydi. Bana dedi ki babacığım ben şu an cennetteyim. Nimetlerin içerisindeyim. Gel sen de bize katıl. Gel sen de bize katıl babacığım diyordu. Ben de ona katılmak istiyorum ya Resulallah. Yaşım ilerledi. Şehit olmak istiyorum. Bana müsaade eder misin? Uhud'a katılayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade ediyordu. Ve savaşa katılıyor ve savaşta şehit düşüyordu. Böyle bir bağlılık, Allah'a bağlılık, Allah'ın peygamberine bağlılık, Allah'ın davasına bağlılık, cennete böyle bir arzu duymam, Allah azze ve celle'yi memnun edebilmek için, Allah'ın sevmiş olduğu kullarından olabilmek için, işte Allah azze ve celle'nin dediği gerçekleşti. Daha evvelki ümmetlere de söylemişti, bu ümmete de söylüyor. فَسَفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ Allah size eğer Allah yolunda mücadele etmeyecek olursanız sizi götürür, yerinize başka bir millet getirir. Onları Allah sever, onlar da Allah'ı severler. Öyle bir milleti getirmeye kadirdir Allah Azze ve Celle. Ya siz Allah'ı seveceksiniz ve sonra Allah da sizi sevecek. Yahut da Allah sizi götürecek. Görevinizi yapmadığınız zaman sizin yerinize görevini yapacak olan kimseleri getirecek. İşte onlar gelecekler ve yeryüzünde görevlerini ifade edecekler. Eski ümmetler görevlerini yapmayınca Allah bu ümmeti gönderdi. Bu ümmet asırlarca görevini yerine getirdi. Yaklaşık 1000 sene atalarımız görevini yerine getirdiler. Onlar kendi görevlerini bildiler. Sonra yavaş yavaş görevini anlamamış nesiller gelmeye başladı. Onlar lale devirlerine girdiler, lüks hayata daldılar. Halbuki bu dünyaya geliş gayeleri bu değildi. Davaları uğrunda ölene kadar mücadele vermekti. Rahat döşekleri tercih etmek değildi. İşte onlar bu hale girince ümmeti kaybettik. Ondan sonra 1. Dünya Savaşı ile işte ulus devletlerine bölündük, paramparça olduk. Şimdi daha da parçalamaya çalışıyorlar. Şimdi aşiret aşiret bölmeye çalışıyorlar. Görevini bilmeyenlerin yüzünden, görevini anlamamış, tembelliğe düşmüş olan atalarımızın gafleti yüzünden, 1000 sene kadar görevini yapan büyüklerimiz, onlar halbuki onlara öyle bir miras bırakmamışlardı. Onlar görevlerini yapmışlardı. Sonraki nesiller görevini terk edince, görevini bilen 3-5 samimi, muttaki Müslüman da gidişatı durdurmaya gücü yetmedi. Onlar yapmayın etmeyin dedilerse de yine de gidişatı durdurmaya güçleri yetmedi. Abdülhamitler bu gidişata dur demek istedilerse de güçleri yetmedi. Çünkü artık millet bozulmuş idi ve batılılaşmak istiyordu. Birkaç kişinin gayreti fazla bir şey ifade etmedi. Her nesil kendi görevini bilmeli. Bu neslin de bir görevi var. Bizden evvelki nesillerin de bir görevi vardı. Her nesil kendi görevini bilecek. Sahabe neslinin bir görevi vardı. Sahabe görevini bildi. Sahabenin görevi kitap yazmak değildi. Onlar dini yaymakla görevli olduklarının farkındaydılar. Onu yaptılar. Tabi'in nesli de aşağı yukarı aynı şekilde davrandı. Daha sonra gelen nesiller yavaş yavaş hadisler kaybolmaya başlayınca hadisleri yazmaya başladılar. Bazı eserler meydana getirmeye başladılar. Usulü fıkıh dalında bile eserler meydana getirildi. Her nesil kendi görevini bildi. Daha sonraki nesiller başka eserler meydana getirdiler. Şimdi ise 20. asır, 21. asırda yaşayan bizlere verilen vazife nedir? Sahabenin görevi gibi bir görevimiz var bizim. Nasıl ki o zaman din sıfırdan inşa ediliyordu. Allah Azze ve Celle dinini kuvvetlendiriyordu onların eliyle. Onların eliyle yeni bir medeniyet vücuda getiriliyordu. Şimdi aynı şekilde dünyanın her tarafından yeni bir mücadele başlamış durumda. Peygamberimizin başlatmış olduğu mücadele şu anda yeniden başlıyor. 50-60 yıldan beri özellikle başlamış olan bu mücadele. Şimdi yeniden Müslümanlara ümit veriyor. Dünyanın her tarafında uyanış hareketleri başlıyor. Her nesil kendi görevini bilmeli dedim. İşte bu neslin görevi de bu. Şimdi oturup da hadis kritiği yapmak değil. Müçtehitlerin ele almış olduğu meseleleri bir daha ortaya koymak değil. Amerika'yı bir daha keşfetmek değil. Düşmanın bizi bu şekilde oyalamasına müsaade etmemek lazım. Düşmanın bizi bu şekilde fıkhi veya itikadi meselelerle bizi birbirimize düşürmesine müsaade etmeden sahabenin göreviyle görevli olduğumuzu anlamış olarak dini yeniden yeryüzünde hakim kılmak için mücadeleye katılmak lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle bir sünnet bırakmıştı. Elbette ki peygambere bağlananlar, onun davasına bağlananlar imtihanlardan geçirilecekti. İşte Kâb bin Malik de onlardan biri. Birçok savaşa katılmıştı. Bedir savaşı dışında diğer savaşlara katılmıştı. Tabuk seferine gideceği zaman peygamberimiz bugün yarın katılırım derken, hazırlığımı yaparım derken gecikmişti. Ona katılamadı, sonra orduyu kaçırdı. Sonra Allah Resulü'nün ordusu hareket etmişti. Ve onlar uzaklaşınca artık orduyu bir daha bulamayacağını düşünüp Medine'de kalmak zorunda kalmıştı. Peygamberimizin tekrar döndüğünü haber aldığı zaman ne yapacağını şaşırmıştı. Çünkü Medine'de kendisi gibi samimi olarak samimi Müslümanlardan savaşa katılmamış olan birkaç kişiden başka yoktu. Münafıklar vardı ekseriyetle. Onlar çeşitli bahanelerle savaşa katılmamışlardı. Allah'a bağlı olmayanlar böyle zamanlarda ortaya çıkar ne mal oldukları. Allah'ın Resulü gidiyor ve onlar gitmiyorlardı savaşa. Ekseriyeti münafık idim. Kâb-ı Malik onları gördüğü zaman kendinden utanıyordu. Baktı ki ekseriyetle münafıklar kalmışlar geriden. Kendi gibi samimi olanlar pek yoktu. İşte o zaman ne yapacağım diye düşünüyordu. Resulullah geldiği zaman sorarsa, neden gelmedin derse ne diyeceğim? Allah'a ve Resulüne tam bağlılıkla bağlıydı halbuki. Yalan söylemeyi düşündü önce. Fakat olmaz dedi, Resulullah'a yalan söylenmez ki. Doğruyu söyleyeceğim diye karar verdi. Allah Resulü döndü geldi. Ve sonra teker teker savaşa gelmeyenlerden hesap sordu. Koskoca hükümdar, aynı zamanda Allah'ın Resulü, böyle olanların çoğalmaması için tembellerin ve korkakların ortaya çıkması ve bunların çoğalmaması için tek tek hesap soruyordu. Hesap sordu, neden katılmadın? Tek tek sordu, münafıklar yalan söyleyip kendilerini kurtardıklarını zannettiler. Efendimiz yalan söylediklerini bildiği halde onlara seslenmiyor, onların durumunu Allah'a havale ediyordu. Kâb-ı Malik'le beraber iki tane Müslüman daha samimi. Onlar doğruyu söylediler. Bizim bir mazeretimiz yok dediler, ya Resulallah ihmalkarlık yaptık. Tembellik yaptık, orduyu kaçırdık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla konuşulmamasını emretti. Halbuki bunlar Uhud savaşına katılmış. Hendek'e katılmış. Nice savaşlarda bulunmuşlar. Kâb-ı Malik der ki, Bedir'in dışında her savaşa katılmıştım. Bu kadar büyük hizmetleri vardı. Hele onlar o üç kişiden bir tanesi ise Bedir'de bile bulunmuş idi. Bedir'in aslanları Allah Azze ve Celle katında en üstün olanlar idi. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar onların günahları bağışlanmış idi. Fakat buna rağmen Bedir'e katılmış olan kimseye bile Allah Resulü böyle bir ceza vermişti. Kimse bunlarla konuşmayacak. Hakikatten bu durumdan sadece o üç kişi imtihanda değildi. Sadece onların Allah'a ve Resulüne ve Müslümanlara ve davaya olan bağlılıkları imtihan edilmiyordu. Hakikatte bütün Müslümanlar imtihandaydılar. Çünkü eğer onlarla konuşacak olurlarsa hepsi imtihanı kaybetmiş olacaklardı. Ondan dolayı hepsi imtihandaydılar. Bu şekilde haftalar geçiyordu. Kâb-ı Malik anlatır. Gittim diyor amcam oğlum yanına. O sırada çalışıyordu bahçeden. Selam verdim, selamımı almadı. Ağladım. Dedim bilmiyor musun, ben samimiyim. Ben münafıklardan değilim. Benim şöyle şöyle hizmetlerim var. O dedi ki Allah ve Resulü bilir. Onun dışında bir kelime bile konuşmadı benimle. Bana sadece böyle cevap verdi. Benle konuşmayarak cevap verdi. Allah ve Resulü bilir dedi. Sadece bunu söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonrasında ise hanımlarının bile onlara yaklaşmaması talimatını veriyordu. Hanımları yaklaşmayacaklardı artık. Uzak dursunlar demişti. Hanımları da imtihandaydı yani. Herkes imtihandaydı. Bakalım bunun sonu ne olacaktı? İşte o sırada bir başka melikten bir mektup geliyordu Kâb-ı Malik'e. Bir adam geliyor ve çarşıda soruyordu. Kâb-ı Malik kimdir diye soruyordu. Onlar da beni gösterdiler diyor. Adam geldi ve bana bir başka melikin, hükümdarın mektubunu getirdi. Açtım, okudum. Mektupta hükümdar şunu söylüyordu. Senin hükümdarının, o hükümdar diyor tabi arkadaşın, yani peygamberimizi kastediyor. O Muhammed'in sana zulmettiğini duydum diyordu mektuptan. Senle kimsenin konuşmamasını emretmiş. Eğer benim yanıma gelecek olursan sana şöyle şöyle iyi muamele ederim. Sana şöyle şöyle makam veririm diyordu. Dedim ki diyor işte bu da bir imtihandır. Allah beni bir de bununla imtihan ediyor şimdi. Bakalım Allah'a ve Resulüne mi bağlıyım yoksa makama mı bağlıyım? Bir ceza verildiği zaman bırakıp gidecek miyim? İslam davasını ve peygamberini, arkadaşlarımı bırakıp gidecek miyim yoksa dayanacak mıyım? Cezama razı mı olacağım yoksa kaybedeceğim bu imtihanı? İşte bu da bir imtihandır dedim ve mektubu yırttım ve attım diyor. Bu şekilde imtihanı kazanıyordu. Bu şekilde 50 gün kadar zaman geçti. Sabah namazıydı diyor. Sabah namazı kılıyordum ağlaya ağlaya. Ondan evvel bazen diyor mescide giderdim. Peygamberimizi görmek için, selam vermek için ona. Selam verirdim, bakardım ağzına. Acaba selamımı alacak mı diye. Fakat selamımı almazdım. Ve bu şekilde günler geçti. Bazen bana bakardı, ben ona bakmadığım anda. Ben ona bakıverdiğim zaman gözünü çevirirdi, bakmazdı yüzüme. Allah Azze ve Celle'nin hüküm vermesini bekliyordu. Bu şekilde 50 gün kadar zaman geçti. Herkes imtihandaydı. Bütün Medine imtihandaydı. Bunlar Bedir'e katılmış, Uhud'a katılmış, Hendek'e katılmış Allah'ın kahramanlarıydılar. İslam kahramanları. Bunlar acaba bizim bu kadar hizmetlerimiz var. Bu kadar hizmet yaptık Allah'a. Nasıl olur da bize bu savaşa katılmadık diye ceza verilir mi diyecekler. Yoksa biz hak ettik, Allah ve Resulü doğru yapıyor mu diyecekler. Bağlılıklar hangi ölçüdedir, Allah imtihan ediyordu onların. İslam kahramanları, bunlar acaba bizim bu kadar hizmetlerimiz var, bu kadar hizmet yaptık Allah'a, nasıl olur da bize bu savaşa katılmadık diye ceza verilir mi diyecekler. Yoksa biz hak ettik, Allah ve Resulü doğru yapıyor mu diyecekler. Bağlılıklar hangi ölçüdedir, Allah imtihan ediyordu onların. İşte sabah namazını kıldığım bir anda diyor, bir tepeden. Bir ses duydum, ey Kâb, ey Kâb, müjde diyordu bana. Anladım ki Allah Azze ve Celle beni bağışladı. Fakat ben beklemiyordum böyle benim hakkımda ayetin gelmesini. Bana müjde getiren kimseye hemen üzerindeki elbiseyi çıkardım, ona hediye ettim. Madem ki bana böyle bir müjde getirdin, elbisem senin olsun dedim. Bu şekilde Allah Resulü'nün yanına gidecek oldum ama elbisem yoktu. Birinden ödünç elbise aldım ve peygamberimizin yanına gittim. Beni gördüğü zaman peygamberimiz sevindi. Yüzü ayın 14'ü gibi oldu. Benim Allah tarafından bağışlanmamdan dolayı o da sevinç içerisindeydi. Ve bütün müminler de beni tebrik ettiler. Bana müjdeler verdiler. Sonra öğrendim ki meğer Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin sonlarındaki ayeti indirmiş. O samimi olan 3 Müslümana dünyanın bütün genişliğine rağmen dünya dar gelmişti. Olanca genişliğine rağmen dünya dar geldi. Onların tövbelerini Allah Azze ve Celle kabul etti. Onları Allah bağışladı. Bu şekilde bizim aklımızda ayet gelmişti diyor. Ve bu olay, bu ayet sayesinde kıyamete kadar konuşulacak olan bir olay. Bu sahabinin başına gelen olay kıyamete kadar konuşulacak. Eğer imtihanı kaybetseydi, imtihanı kaybettiği de konuşulacaktı. İmtihanı kazandı ve işte onu konuşuyoruz bugün. Allah Azze ve Celle onların bağlılıklarını deniyordu bu şekilde. Allah bizleri de deneyecek kıymetli kardeşlerim. Bizleri de deneyecek, ne kadar bağlıyız davamıza. Ne kadar bağlıyız dava arkadaşlarımıza. Ne kadar bağlıyız Allah'a ve onun Resulüne. Allah Azze ve Celle bizleri de deneyecek. Çeşitli şekillerde denendi Müslümanlar. Allah Rab'dır. Rabb'ın manası terbiye eden demek. Allah bu şekilde imtihanlarla kullarını terbiye eder. Onları olgunlaştırır, kemale erdirir. Bu şekilde imtihan olmadan insanın yükselebilmesi mümkün değil. İşte ondan dolayı sahabe değişik şekillerde imtihana girmişti. Nur suresinde anlatılan ifk olayı da aynı şekilde bir imtihan vesilesiydi. Hazreti Ayşe annemiz hakkında atılan bir iftira Müslümanlar için bir imtihan vesilesi olmuştu. Bakalım kim Allah'ın Resulüne bağlıdır? Allah Resulü'nün ailesi hakkında kötü zanlarda bulunmayacaktır. Kim de böyle bir fırsatı değerlendirecek ve iftira atacaktır? Ve kim bu iftiralara inanacak, hiçbir delil olmadığı halde iftiralara inanacak ve Müslümanlar hakkında suizanda bulunacaktır. İşte Allah Azze ve Celle müminlerin bağlılıklarını bu şekilde deniyor ve onları ortaya çıkarıyordu. Hazreti Ayşe annemiz anlatır. Beni Mustalik gazvesine çıktığı zaman Peygamberimiz, Allah Resulü'nün bir sünnetiydi bu. Ne zaman bir savaşa gidecek olsam bir hanımını yanına alır idim. Bu ordu komutanının hakkıdır. Allah Resulü'nün hakkıdır. Belki bütün komutanlar için böyle davranmaları uygun olmayabilir. Bazı durumlarda şartlar buna el vermeyebilir. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber idi. Onun yanında daima bir hanımının olmasında fayda vardı. Çünkü onun ne yaptığını, ne konuştuğunu daima yanında birisinin olması, özel hallerini bilen birisinin olması ve nerede, hangi zamanda, hangi ayet indi, Allah Resulü nerede, hangi şeyi söyledi, hanımıyla neyi konuştu, ne söyledi, bütün bunların birisi tarafından bilinmesi gerekiyordu. İşte ondan dolayı Efendimiz daima yanına bir hanımını alırdı. Ve işte Hazreti Ayşe'ye bu defasında kura isabet etmişti. Diyor ki bir yerde, Medine'ye yakın bir yerde, tekrar savaştan döndükten sonra, seferden döndükten sonra Medine'ye yaklaştığımız zaman akşama doğru Allah Resulü bir yerde mola verdi. Ve sonra ben de gittim defa hacette bulunmak için, ihtiyacımı gidermek için ordudan biraz uzaklaştım. Ve sonra tekrar döndüm. Fakat gerdanlığımı düşürdüğümü fark ettim. Gerdanlığımı aramak için tekrar aynı yere geri döndüm. Gerdanlığımı aradım ve buldum. Fakat tekrar döndüğüm zaman baktım ki ordu hareket etmiş. Allah Resulü'nün hanımı olduğundan dolayı, hicab ayeti indiğinden dolayı, o zaman Allah Resulü'nün hanımı bir hevdecin içerisinde taşınıyordu, devenin üzerinde. Allah Resulü öyle talimat vermiş idi. Hicab ayetinden dolayı hanımının görülmemesi gerekiyordu. O yüzden devenin üzerinde bir hevdeç yaptırmış ve hanımı onun içerisinde oturuyordu. Ondan dolayı onu hevdecin içinde zannetmişler ve o şekilde hareket etmişlerdi. Zaten kendisi de der ki ben zaten zayıf idim, o zaman yaşım küçüktü. Ondan dolayı benim içinde olmadığımı anlamamışlar bile. Devenin kalkışından anlayamamışlar. Zaten hafif olduğundan dolayı farkına varmamışlar. Ve ben geri dönüp geldiğim zaman ordunun hareket ettiğini gördüm. Ve o zaman kendi kendime burada bekleyeyim, nasılsa farkına varırlar ve geri dönerler diye düşündüm. Fakat işte o sırada uyku bana galebe çaldı. Artık karanlık çökmüştü. Uyku bana galebe çaldı ve uyumuşum. Sabah namazına doğru bir ses işittim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyordu. Ve baktım ki Saffan İbni Muattal, Allah Resulü'nün artçısı, ordunun geriden takip edeni, Allah Resulü'nün böyle görevlendirdiği kimseler olurdu. Ordudan bir şey geride kalmış mıdır, kalmamış mıdır diye araştırsın, toplasın diye Allah Resulü birisini geride bırakırdı. İşte o kişi gelmiş ve Hazreti Ayşe annemizi görmüştü. Kendisi anlatırken der ki, daha hicab ayeti inmeden evvel beni, daha evvelden yüzümü gördüğü için beni yine görünce tanıdı. Ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi, ondan başka bir şey demedi. Ve sonra devesini ıhdırdı. Deve çöktü ve beni deveye bindirdi. Ve sonra kendisi önden çekti ve beni aldı götürdü, orduya kavuşturdu. Fakat bu olayı duyan münafıklar bunu laf etmeye başladılar. Zayıf imanlılar da bu olaya sanki gerçekmiş gibi inanmak istediler adeta. Lafı taşımaya başladılar. Allah Azze ve Celle onları imtihan ediyordu. Eğer Allah bu olayın olmasını istemeseydi tabii ki olmazdı. Hevdecin içerisinde birisi onun olmadığının farkına varırdı. Ve bu şekilde böyle bir olay da olmamış olurdu. Ama Allah müminlerin imtihandan geçirilmesini istiyordu. Kıyamete kadar müminlerin başlarında olanlara böyle iftiralar atılacak. Müminler daima imtihanlardan geçirilecek. Ya onların şahıslarına iftira atılacak. Önemli Müslümanlara, ya onların bizzat şahsına iftira atılacak. ya onların ailelerine iftira atılacak, mutlaka iftira olayları olacaktır. Allah Azze ve Celle o yüzden o gün böyle bir örneğin olmasını takdir etmişti. Kim Allah'ın kitabına bağlıdır, kim peygambere bağlıdır, kim iftiralara kulak açacak, kim de kulağını bunlara kapatacak. Allah Azze ve Celle işte müminleri bu şekilde imtihan ediyordu. Münafıklar laf etmeye başladılar. Abdullah İbni Übey İbni Selül denilen münafıkların reisi işin başını çekiyordu. Müminlerden de Müstah adında mesela birisi vardı ki o da bu olaya inanmış. O da bu şekilde ileri geri konuşuyordu. Hazreti Ayşe'nin bir şeyden haberi yoktu. Allah Resulü çok üzülüyordu bu duruma. Hazreti Ayşe annemiz olaydan habersiz bir şekilde zaten hastalanmış idi. Kendisi hastalığı artmıştı. Ve bu şekilde bir gün o Müstah'ın annesiyle birlikte defahacet için bulunduğu şehrin dışına çıktıkları zaman Araplar o zamana kadar tuvaletleri henüz daha yoktu. Tuvalet edinmemişlerdi. Hazreti Ayşe annemiz olayı anlatırken böyle bir bilgi verir bize. Henüz diyor o zaman kendi evlerimizde, evlerimizin içinde ve evlerimizin hemen havlusunda tuvalet edinmek gibi bir adetimiz yoktu. Ondan dolayı şehrin dışına çıkardık. Medine dışında iş ihtiyacımızı görürdük. Ekseriyetle de erkekler görmesin diye geceleyin çıkardık. İşte o zaman Müstah'ın annesiyle de bu şekilde geceleyin çıktık. Sonra dönerken kadıncağızın ayağı sürçtü. İşte o zaman kahrolası Müstah dedi, kendi oğluna böyle beddua etti. Neden böyle söylüyorsun ey teyzeciğim dedim. Neden oğlun hakkında böyle konuştun? Kadın seslenmedi, biraz sonra yine ayağı sürçtü, yine kahrolasıca dedi. Biraz sonra yine ayağı sürçtü, yine kahrolasıca dedi, kendi oğluna beddua etti. Ben neden böyle deyince, senin için kızım dedi. Senin için beddua ediyorum oğluma. Olayı işte o zaman anlattı, Hazreti Ayşe annemiz ondan olayı öğrenmiş oldu bu şekilde. Millet dedi böyle mi konuşuyor benim hakkımda? Evet dedi kadın. Sana böyle söylüyor, iftira atıyorlar. Güya sen işte seni alıp getiren Safvan ile haşa zina etmişsin gibi konuşuyorlar. Bilir bilmez konuşuyor sana da, seni getiren o samimi Müslümana da iftira atıyorlar. İşte o zaman Hazreti Ayşe der ki hastalığım daha da arttı. Ve peygamberimizden babamın evine gitmek için izin istedim. Allah Resulü müsaade etti ve babamın evine gittim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana bir şey demiyordu. Ara sıra geliyor, uğruyordu. Nasılsın diye soruyor ve geri gidiyordu. Ama ben onun da benden şüphelendiğinden şüphe ediyordum artık. Üzülüyordum. Ben babamdan yardım istedim. Babam kızım ne diyeyim dedi. Anamdan yardım istedim. Anası da aynı şeyi söyledi. Kızım ne diyelim ki dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona sabrı tavsiye ediyordu. Ve ey Ayşe diyordu, eğer bir günah işlediysen tevbe et. Yok eğer sana atılan bir iftira ise o zaman da sabret. Onun bu sözleri beni daha da çok üzdü. Hastalığım daha da çok arttı. Allah Resulü halbuki bir seferinde de çıkmış ve insanlara böyle bir konuşma yapmış idim. Ey insanlar demişti, benim ailem hakkında bazıları konuşuyorlar. Nasıl konuşurlar? Hiçbir şey bilmeden nasıl benim ailem hakkında konuşurlar? Ben ailem hakkında böyle bir şey düşünmüyorum diyordu. Ama yine de laf bitmiyordu, insanlar arasında konuşma devam ediyordu. Allah Azze ve Celle'nin olaya müdahale etmesi gerekiyordu. Hazreti Ayşe anlatır olayı. İşte ben dedi o zaman babam, anam ve peygamberimizin olduğu ortamdan hiçbirisi beni alenen beni korumadıkları için üzüldüm. Dedim ki o zaman Kur'an'dan birkaç ayet biliyordum. Yusuf suresindeki Yakup Aleyhisselam'ın durumunu hatırladım. Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf'tan ayrıldığı zaman fesabrun cemil demişti ya hani. Bana artık gereken güzel bir şekilde sabretmektir. Ben de Yakup'un dediği gibi diyorum dedim. Ben de Yakup'un dediği gibi sabrı cemil istiyorum Allah'tan. Ben size yapmadım desem inanmayacaksınız. Yaptım desem inanırsınız. Ancak Allah'a bırakıyorum ben meseleyi dedim. Ve işte tam o sırada Ben daha bunları söylemişken Allah Resulü'nün hali değişti. Vahiy geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hali değişir ve kış gününde olsa bile terler idi. Alnından boncuk boncuk terler dökülürdü. İşte öyle bir hale girmişti. Anladık ki yine kendisine vahiy geliyor. Bir müddet Allah Resulü konuşamadı. Buram buram terliyordu. Yüzü şekilden şekle giriyordu. Anladık ki kendisine vahiy geliyor. Sonra o hal kendinden geçti. Ve müjde ey Ayşe dedi, müjde Rabbim senin hakkında ayet indirdim. Allah Azze ve Celle ayet indirmişti. Nur suresinde anlatır. Böyle konuşanlar, iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Bir kişi değildirler onlar. Onlar bir topluluktur. Hakikatte bu işin başındaki de büyük bir azaba uğrayacaktır. Bu lafı duyan müminlerin yapması gereken neydi? Allah Azze ve Celle onu öğretti Müslümanlara. Böyle bir durumda nasıl davranılması gerekiyor? İşte Kur'an onu öğretiyordu. Rab olan Allah müminleri terbiye ediyor, hukuk sistemini yerleştiriyordu. Böyle bir iftira durumunda ne yapılmalı? Allah Azze ve Celle buyuruyordu ki ayetten, bunu söyleyenler 4 tane erkek şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki 4 tane erkek şahit getiremediler, o halde onlar yalancıdırlar ve onlar aynı zamanda fasıktırlar. Böyle bir durumda hiçbir şahit getirmeden bilir bilmez konuşanlar, böyle bir iftiraya kucak açanlar hepsi iftiracı durumundadırlar. 4 tane erkek şahit getirmeleri gerekmez miydi? Ve onların bu lafı duydukları zaman samimi müminlerin şöyle demesi gerekmez miydi? Haşa, o böyle bir şey yapmaz. O bundan münezzehtir. Böyle bir şey yapmaz demeleri gerekmez miydi? Allah Azze ve Celle bu şekilde müminleri terbiye ediyordu. İşte demek ki söylenmesi gereken şey buydu. Bir zamanlar ben bir arkadaşa şöyle bir şey sormuştum. Mesela dedim, birisi benim hakkında bir iftirada bulunsa ne yaparsın? Mesela dese ki görülmüş ki filan yerde içki içmiş denseydi mesela ne yaparsın dedim. Hocam gelir sana sorarım, böyle bir olay var mıdır derim dedi. İmtihanı kaybettin dedim. Allah Azze ve Celle öyle söylemiyor. Allah Azze ve Celle 4 tane şahit getirmeleri gerekmez miydi diyor. Zina mevzuunda 4 tane erkek şahit. Başka meselelerde ise 2 tane şahit. Allah Azze ve Celle'nin kanunu bu olduğu halde sen ise gelip sana sorarım diyorsun. Halbuki Kur'an öyle söylemiyor. Onu iddia edenlerden delil istemelisiniz diyor. Ona gidip soraydınız demiyor. Ayşe'ye neden sormadınız demiyor. Çünkü o zaten cevap da verse insanlar inanmayabilirler. O yüzden her kim böyle bir şey söylüyorsa ona düşer. Kim iddia ediyorsa delil getirmek ona düşer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Kim ki iddia ediyor ona bir beyine getirmek düşer. Bir delil getirmek. Men iddia alel, kim iddia eder isem el beyinetu alel muddai. Her kim ki iddia ediyor ise delil ona düşer. Vel yemin ala men enker. Her kim de bunu inkar ediyor, böyle bir şey olmadı diyorsa o da yemin etmelidir. Bu şekilde Allah Azze ve Celle müminlere bir yol gösteriyor. Peygamberimiz de bu durumda tafsilatını bize öğretmiş oluyordu. Allah Resulü'nün hanımıyla ilgili atılmış olan bu iftiradan bazı Müslümanların da ayağı kaymıştı. İşte Mistah mesela onlardan biriydi. Efendimizin şair Hasan bin Sabit onlardan biriydi. Ve bunlar da imtihanı kaybettiler. Kur'an-ı Kerim onlar hakkında da buyurdu ki, her kim bu iftiraya kucak açtıysa, her kim ki bunu bilmeden bu lafı yaydıysa, ona 80 değnek vurun. Böyle konuşanlara 80 değnek vurun. Ve onların hiçbir zaman ebediyen şahitliklerini kabul etmeyin. Hiçbir zaman ebediyen kıyamete kadar onların şehadetlerini kabul etmeyin. Allah Azze ve Celle bu kadar onlara kızmaktadır. Birisi hakkında bir iftira atılacağı zaman, müminlerin tek vücut olup ona karşı mücadele etmeleri, iftira atanlardan delil istemeleri icap eder. Madem ki bunu söylüyorsunuz, o halde ispat edin. İspat etmediğiniz müddetçe müfteri durumundasınız. Ve işte Allah Azze ve Celle bu iftira atanların fasıklar olduğunu söylüyor. Hiçbir delil getiremeyen Allah fasık olarak isimlendiriyor. Demek ki delil getirmediğiniz zaman fasıklar sınıfından olmuş olursunuz. İşte Kur'an bu şekilde müminlerin birbirine nasıl kenetlenmeleri gerektiğini öğretti. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim buyuruyor, Allah kimleri sever? Allah yolunda mücadele eden, savaşanlar ama nasıl? كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسٌ Sanki bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmiş olarak savaşanları sever. Demek ki müminlerin savaşı bu şekilde olmalı. Birbirlerini korumalılar, birbirlerini muhafaza etmeliler. Birbirlerinin hakkında iftira atıldığı zaman, hayır böyle bir şey yoktur, varsa ispat edin demeliler. Bu lafı orada burada yaymamalılar. Duydunuz mu şöyle bir olay olmuş dememeliler. İşte o zaman çamur at izi kalır diye düşünenler böyle iftira atmaya devam ederler. Ama müminlerin eğer birbirlerine olan bağlılıkları daha da artarsa, her bir iftira olayında müminler daha da kenetlenirlerse, o iftirayı atanlar bin defa pişman olurlar. İşte kafirleri ve fasıkları ve müfterileri pişman edecek kadar müminlerin birbirlerine bağlı olması da lazım. Birbirlerine bağlı olmaları, Allah'a bağlılık, Resulüne bağlılık, Allah'ın dinine bağlılık, dinin hükümlerine bağlılık, davaya bağlılık ve müminlerin birbirlerine bağlı olması, müminlerin cemaat halinde olması ve birbirlerini muhafaza etmeleri, birbirleri hakkında iftira atıldığı zaman hep beraber mücadele etmeleri. İşte Allah Azze ve Celle müminleri her yönden bu şekilde eğitiyor. Sadece Allah'a bağlılık yeterli gelmiyor demek ki. Müminin mümine de bağlı olması lazım. Mümin mümini sevmeli ve onu korumalı. Sahabe-i kiramda birbirlerine karşı bazı konularda farklı düşünceler olsa bile, bazen birbirlerinin görüşlerini reddetseler bile yine de söz birliği içerisinde olmaları gerektiği yerde söz birliği içinde oluyorlardı. Hazreti Osman radıyallahu anh kendi hilafeti esnasında Mekke'ye umre yapmaya gitmiş idi. Mekke'ye umre yapmaya gittiği zaman orada namazları kasretmiyor. Seferi namazı kılmıyor. Ve namazı tam olarak kılıyordu. Bunu Ebu Zer'e anlattılar. Dediler ki Halife Osman namazı kısaltmıyor. Halbuki Medine'den Mekke'ye gelmiştir ve seferidir. Namazı kısaltması gerekmez mi dediler. Dedi ki Ebu Zer, vallahi ben Resulullah'ı gördüm. Resulullah Medine'den Mekke'ye geldiği zaman namazı kısaltırdı. Ve bunun doğru olduğunu söyledi. Sünnetin bu şekilde olduğunu söyledi. Ve ondan dolayı da bir parça da Hazreti Osman'a kızdı. Neden böyle yapıyor sanki diye konuştu. Sonra kalktı, kendisi namaz kıldı ve kıldırdı. O da namazı tam olarak kıldı, 4 rekat olarak. Dediler ki sen daha demin dememiş miydin? Mekke'ye geldiği zaman Allah Resul namazı kısaltıyordu demiştin. Şimdi sen de 4 olarak kıldın. Neden dediler? Dedi ki halifeye itaat edin. Madem ki o halifemizdir, ona itaat edin. Mutlaka onun da bildiği bir şey vardır. Benim gördüğüm bu. Ama müminlerin birlik beraberlik içerisinde olmaları bu meseleden daha önemlidir. Eğer herkes böyle kendi kafasından bir içtihat yapacak olursa yahut da ben şöyle biliyorum deyip onda ısrar edecek olursa Müslümanların birlik ve beraberliği bozulur. Şu anda namazı 4 de kılsanız, 2 de kılsanız bir şey değişmez ama halifeye karşı bir hareketin oluşması demek, ümmetin parçalanması demektir. İşte ondan dolayı halifenin yaptığını yapın. Madem ki imam odur, ona itaat edin dedi. Mutlaka onun da bildiği bir sünnet vardır. Ben böyle biliyorum ama o da mutlaka bir şey biliyordu ki öyle yapıyor dedi. Ebu Zer Gıfari'de işte böyle bir anlayış vardı. Halbuki Ebu Zer sahabe içerisinde en fazla itirazcılığıyla tanınmıştır. Ve bildiğini dobra dobur söylemesiyle bilinir. takvasıyla tanınır. Fakat buna rağmen Ebu Zer bile işte böyle davranıyordu. Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olması her şeyin üstündedir diye düşünüyordu. Çünkü mesafe Mekke-Medine arasındaki mesafe seferi mesafesiydi. Evet öyleydi ama Hazreti Osman'ın düşündüğü başka bir şey vardı. O diyordu ki benim her şeyim burada. Ben zaten Mekke'den gittim. Evet Allah Resulü de Mekke'den gitmiş muhacir idi. Fakat Efendimizin orada bir şeyi pek kalmamıştı. Ama Hazreti Osman diyordu ki benim her şeyim hala burada. Ben Medine'den Mekke'ye geldiğim zaman vatan aslime gelmiş gibi oluyorum. O yüzden benim yine de böyle kılmam lazım. Tam olarak kılması gerektiğine inanıyordu ondan dolayı. İşte bundan dolayı Ebu Zer Gıfari de bu gibi noktaları düşünerek Müslümanlar için en önemli olan şey onların birlik beraberliğidir diye düşünüyor. Farklı bir görüş ortaya atmaktan çekiniyordu. Her ne kadar ben böyle biliyorsam da yine de siz ona itaat edin çünkü imam odur diyordu. Bu şekilde müminler birbirlerine bağlı oldukları zaman zafere erdiler. Her zaman böyle oldu. Bizans kralı da soruyordu kendi komutanların, Heraklius gibiler sordular. Neden dediler her zaman mağlup oluyorsunuz? Heraklius Antakya'dayken Müslümanlarla karşılaşmış, Peygamberimizin ashabıyla karşılaşmış ve mağlup olmuş olan ordusu Antakya'ya geri dönmek zorunda kalmıştı. İşte o zaman Heraklius onlara sormuştu. Allah canınızı alsın dedi. Her zaman mağlup oluyorsunuz. Söyleyin dedi siz de insansınız onlar da insan öyle değil mi? Evet dediler. Söyleyin dedim. Siz mi çoksunuz onlar mı daha çok? Her zaman biz daha çoğuz dediler. Her savaşta biz onlardan kat kat daha çoğuz. Peki dedi o halde neden her zaman siz mağlup oluyorsunuz? O zaman komutanlarından biri demişti ki çünkü onlar dinlerine bağlıdırlar. Onlar Allah'ın peygamberine bağlıdırlar. Onlar namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Onlar zina etmiyorlar, faiz yemiyorlar. Biz ise bütün bunları yapıyoruz. Onlar emri bil maruf nehi anil münker yapıyorlar. Onlar birbirlerinin haramlardan muhafaza ediyorlar. Haramlara engel oluyorlar. Onlar Kur'an okuyorlar. Biz ise her türlü günahı işliyoruz. Bizden birisi başka bazı rivayetlerde düşman komutanlarından bazılarının şöyle söylediği bize gelmiştir. Bizden birisi en son ölen eğer öleceksem de en son ölen ben olayım derken Müslümanlara gelince onlar en önce ölen ben olayım diyorlar. Onlar en son ölen ben olayım demiyorlar. İşte bizim farkımız budur. Kardeşleri için onlar canlarını ortaya koyuyorlar. En tehlikeli görev varsa o göreve hepsi atılıyorlar. Ben o görevi yapayım diyorlar. Kardeşlerinden evvel ben öleyim diyorlar. İşte bizim farkımız bu. Ümmet-i Muhammed'in farkı onlardan buydu. Böyle olan bir ümmet mağlup olur mu? Bu ahlakı devam ettirseydik bu duruma gelir miydik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Harab İbn-i Minhal-i Ensari'yi bir yere gönderiyordu. 70 kişiyle birlikte bir sefere gönderiyordu. Tebliğ edecekler geleceklerdi aslında. Allah'ın dinini uzaklara götüreceklerdi. Gittiler. Mauna kuyusu tarafında bir yerlere gittiler. Oradaki bir kabileye İslam'ı anlatmak üzere. Harab İbn-i Minhal-i Ensari der ki yanındaki adamlarla beraber bir iki kişiyle birlikte diğerlerine siz şurada bir yerde saklanın dedim. 70 kişiydiler. Bir iki kişi vardı yanımda. Onlara da dedim ki siz de şurada durun. Ve ben gideyim onları anlatayım hele önce. Bakalım bana karşı tavırları ne olacak. Ölümü göze alıyordu. Ölümü göze alıyor ve kardeşlerine bir şey olmasın diye onları saklıyordu. Çünkü millet güçlü bir millet idi. Başlarındaki reisleri de tam bir İslam düşmanıydı. Ondan dolayı nasıl davranacağı belli olmaz diye önce riski göze alıyor ve ben gideyim siz burada bekleyin diyordu. Eğer sizi çağırırsam gelirsiniz. Yok bana bir şey yaparlarsa o zaman başınızın çaresine bakarsınız. Gitti ve onlara dedi ki onların dış mahallelerine yaklaştı ve uzaktan seslendi onlara. Konuşmama müsaade eder misiniz dedi. Sonra onlara konuşmaya başladı. Ben Allah'ın Resulü'nün elçisiyim dedi. Gelin la ilahe illallah deyin. Gelin kullara kulluk yapmayın. Gelin Allah'tan başka bütün ilahları terk edin. Gelin Resulullah'a iman edin. Onları bu şekilde İslam'a davet ettiği zaman onlar kendi içlerinden bir adama, Cebbar adında bir adama işaret ettiler. Ve adam arkadan geldi mızrağıyla. Bu mübarek sahabinin sırtından mızrağını öyle bir hızlı vurdu ki İbn-i Milhan'ın Ensari olduğu yer donup kalıverdi. Göğsünden fışkırmıştı, göğsünden çıkmıştı mızrağın ucu. Oluk gibi kan akıyordu göğsünden. İşte o haliyle Allahu Ekber diyordu. Allahu Ekber dedim. Ve Allah Azze ve Celle'yi tekbir ediyor. Bir taraftan vücudundan akan kanı topluyor ve yüzüne serpiyordu. Çok şükür diyordu. Tekbir getiriyordu ve Allahu Ekber, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım dedi. Onu vuran adam hayretler içinde kaldı. Sen işte ölüyorsun, neyi kazandın dedi. İbn-i Milhan'ın Ensari, ben dedi cenneti kazandım. İşte bunu duyan adam hayretler içinde kaldı. Bir din dedi adama bu kadar iman veriyorsa vallahi bu din doğrudur diyordu. Madem bu kadar imanlıdırlar bunlar, bu kadar bağlanmışlardır. Demek ki bunların dini doğrudur ki bunlar bu kadar bağlanmıştır. Bunlar o peygamberle beraber yaşıyorlar. Eğer onda bir yalancılık görselerdi bunlar böyle canlarını verirler miydi? Demek ki peygamber yakından tanıyorlar ve onun dürüstlüğünü biliyorlar. Madem ki bu adam ölürken bile bunu söylüyor. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım diyor, hiç üzülmüyor. Vallahi bu din doğrudur dedi. Onu öldüren bu sefer la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Müminler bu şekilde hem davalarına bağlılıklarını hem de birbirlerine olan bağlılıklarını göstermiş oluyorlardı. Birbirleri için canlarını ortaya koyuyorlardı. Siz şurada durun, saklanın. Hele bakayım ne olacak, ben gideyim ve görevimi yapayım diyordu. Hepsi belki sırasıyla önce ben gideyim diyecek kadar iman sahibiydiler. Peygamberimizin etrafında da bu şekilde Uhud savaşından korumalık görevi yapıyorlardı. Önüne geçen vuruluyor, düşüyor, şehit oluyordu. Bir başkası geçiyordu peygamberimizin önüne. Onu da düşürüyorlar, şehit ediyorlardı. Bir başkası geçiyordu Resulullah'a bir şey olmasın diye. Allah Resulü'ne bu kadar büyük bir bağlılık. Çünkü biliyorlardı ki o olmazsa dava olmaz. Onun hayatta kalması lazımdı. Onun hayatta kalması önemliydi. O öbürlerinin hayatta kalması onunki kadar önemli değildi. İşte müminler bu şekilde birbirlerine bağlı oldukları zaman, başlarındaki insanlara bağlılıklarını gösterdikleri zaman, Allah Azze ve Celle onlara bu şekilde büyük zaferler nasip etti. İhtilaflı bir takım mevzularda da Allah'a bağlı olan, davasına bağlı olan, cemaatine bağlı olan mümin, o mevzuda cemaatinin tercih etmiş olduğu görüşü tercih etmeli. Kur'an'a ve sünnete bağlı olan bir cemaat isem, Rabbani bir hareket metodu izliyor isem, dinden tavizler vermiyor, renkten renge girmiyor, Allah'ın dinini olduğu gibi anlatıyor isem, la ilahe illallah'a insanları davet ediyorsa, yeryüzünde Allah'ın dediği olur diyorsa, bu şekilde peygamberi bir metot izleyen bir cemaatin içerisinde ise, o takdirde onların tercih etmiş olduğu görüşü tercih etmek zorundadır. Onların görüşünden, cemaatin görüşünden farklı bir görüşü olsa bile, yine de öyle bir mevzuda cemaatin görüşünü tercih etmeli. Müminlerin birlik ve beraberliğini muhafaza edebilmek adına. İran'da buna benzer bir durum olmuştu mesela. 1950'lerden Şah ile İngiltere ortaklık olarak bir içki fabrikası kurmuşlardı. İran'da artık içki fabrikası açılmıştı. İran'ı bozabilmek için Şah, Amerikan uşaklığı yapan Şah ve İngiltere böyle bir girişimdeydiler. İşte o zaman İran alimleri bir fetva yayınlamışlardı. Bu fabrikaya üzüm vesaire satmak haramdır. İşte bu fetva yayınlanır yayınlanmaz, hiç kimse o fabrikaya üzüm satmadı. Hiç kimse demedi ben öyle düşünmüyorum, benim görüşüm farklı demedi. ben de bilirim demedi. Madem ki fetva böyle verilmiştir, fetvaya uymalıyız dedi. Birlik ve beraberliği muhafaza ettiler ve fabrika kapanmak zorunda kaldı. Hiç kimse bir şey satmayınca fabrika kapandı. Eğer herkes benim kanaatim öyle değil, ben şöyle düşünüyorum deseydi, ben üzüm satıyorum, ben üzüm sattığıma göre onlar ne yaparsa yapsın ben alakadar etmez deseydi, birlik ve beraberlik olmasaydı, o zaman müminler şahlık rejimini nasıl devirebileceklerdi? İşte onun, o zulmün, o zulüm sistemini devirebilmeleri, fetvaya göre davranmalarıyla mümkün olmuştu. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalarıyla mümkün olmuştu. Sahabe-i kiramdan da bunu öğreniyoruz. Bugün de aynı şeyin ihtiyaç olduğunu gözlerimizle görebiliriz. Kıymetli kardeşlerim, müminler birbirlerini, birbirleri için gerekirse canlarını bile verebilmeliler. Böyle bir kardeşlik onların arasında olmalı. İşte Ebu Cehil'in oğlu İkrime, evet babası büyük bir kafir idi. Ama oğlu ise daha sonra öyle bir mümin olmuştu ki, şehit olacak kadar da ilerlemişti imanı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman İkrime oradan kaçmıştı ama daha sonrasında Müslüman olmak üzere geri geliyordu. Artık anlamıştı bu dinin hak olduğunu ve Peygamberimiz İkrime'nin geldiğini duyduğu zaman çok sevinmişti. İkrime geliyor diyordu etrafındakilere. İkrime geliyor, sakın onun yanında babası Ebu Cehil'den bahsetmeyesiniz. Sakın babasından bahsedip de İkrime'yi üzmeyin. Ölülerden bahsetmek onu sevenleri üzer ve onlara da bir şey olmaz diyordu. O yüzden babasından bahsetmeyin diyordu Resulullah. İşte o İkrime Ebu Cehil'in oğlu. Zamanında İslam düşmanlığı yapmış olan, Bedir'de, Uhud'da Müslümanlarla savaşmış olan, Hendek'te Müslümanlarla savaşmış olan İkrime ve daha nicelerin, Haris adında bir sahabi ve Ayyaş adında bir sahabi, üçü de vurulmuşlardı, teker teker düşmüşlerdi Yermuk Savaşı'nda. Üçü de ölmek üzereydiler. Üçü de ölmek üzereydiler. Birisi su diyordu. Haris bin Hişam su istiyordu. Ona birisi suyu götürüyordu. Fakat o sırada İkrime'nin baktığını görüyordu Haris. Baktı ki İkrime de su istiyor. Ölüm anında bile kardeşini düşünecek kadar kardeş olmuşlardı. İşte onun su istediğini görür görmez kardeşime götür dedi. Suyu kardeşine gönderdi İkrime'ye. Tam İkrime içecekken öbür taraftan Ayyaş adındaki sahabi, o bakıyordu, o da ölmek üzereydi. Onun baktığını görünce İkrime de ona gönderdi suyu. Kardeşime götür dedi, o içsin evvela. Ona götürdüm diyor suyu götüren. Ona götürdüm, tam vardığım zaman içemeden o şehit düştü öldü. Hemen koştum geldim, bari İkrime içsin dedim, o da şehit düştü içemeden öldü. Bari öbürü içsin dedim, Haris'e koştum, o da şehit düştü öldü. O da suyu içemeden şehit oldu. Müminlerin işte bu şekilde bir bağlılıkları vardı birbirlerine. Bu şekilde dini bize kadar getirdiler. Düşman komutanının dediği gibi hakikaten de öyle davranıyorlardı. Düşman en son ben öleyim derken müminler en önce ben öleyim anlayışı içerisindeydiler. Ben kardeşimden evvel şehit olayım anlayışı içerisindeydiler. İşte bugün dava adına gayret gösterenler, kardeşleri namına bir takım şeyleri göze alabilmeliler. Kardeşlerinin yapması gereken bir görev varsa o görevi ben yapabileyim diyebilmeliler. Birbirlerini koruyabilmeliler. Birbirlerinin ayıplarını örtebilmeliler. Birbirlerinin kusurlarını görmezden gelebilmeliler. Ve Rablerinin davası için, hatırı için bir takım sorunları görmezden gelebilmeliler. Her şey için değer diyebilmeliler. Allah için değer diyebilmeliler. İslam'ın hakimiyeti için değer diyebilmeliler. Ümmetin kurtuluşu için çektiğimiz sıkıntılara değer diyebilmeliler. Ve başlarına ne gelirse gelsin tam bir bağlılıkla bağlı olmaya devam etmeliler. Ve Allah Azze ve Celle bizi onlardan eylesin. Ya Rabbi sana bağlananlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin sevindirecek amelleri nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi sana bağlanmış olan, senin uğrunda mücadele eden kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi imtihanlara sokacağın zaman o imtihanları kazananlardan olmayı nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha'nın.